Ayrım 4.
Sabahleyin Mihrişah Sultan'ın o günlüğüne emirlerine verdiği 4 çift siyah atın çektiği, kapıları armalı, kırmızılara boyanmış, gösterişli arabasıyla yola çıktıktan bir süre sonra Şanzelize'de birden büyük bir kalabalıkla karşılaştılar. Başları kasketli, iri bıyıklı adamlar, saçlarını bağlamış kadınlar, kızıl bayraklar, Fransızca yazılı pankartlar taşıyıp marşlar söyleyerek yürüyorlardı. Kalabalığın sonu görünmüyordu. Arabacı, arabayı kalabalıktan kurtarıp bir ara sokağa sapmak istedi ama onlar yollarını değiştiremeden kalabalık arabanın çevresini sardı. Uzaktan bakıldığında dalgalı bir denizdeki kırmızı bir kayık gibi gözüküyordu araba. Kalabalık öfkeli haykırışlarla arabayı sallıyor, huysuzlanan atlar şaha kalkıyor, arabacı bir yandan atları yatıştırmaya çalışırken bir yandan da kamçısıyla kalabalığı uzaklaştırmaya çabalıyordu. Özellikle kadınlar arabanın basamaklarına basıp başlarını pencerelerden içeriye sokuyor, mehpare hanımı birbirlerine göstererek kah alaycı kahkahalarla gülüyorlar, kah suratlarını buruşturarak bir şeyler söylüyorlardı. Kalabalığın gürültüsüne atların kişnemesi, arabacının haykırışları, Fransızca naralar, küfürler, öfkeli kahkahalar karışıyordu. Kalabalığın ittirmeleriyle çalkalanan araba devrilecek gibiydi. O sırada arabanın içine bir çürük domates attılar. Domates pencerenin kenarına vurarak patlayınca Hikmet Bey'in yüzüne domates artıkları yapıştı. Mehpare Hanım buz kesmişti. Hikmet Bey'in sararmış yüzünde domates lekeleri kan gibi duruyordu. Kalabalık yanlarından geçip gidene kadar tek kelime konuşmadan her an arabanın devrilmesini ve kalabalık tarafından linç edilmeyi bekleyerek kımıldamadan oturdular. Kalabalık geçtikten sonra araba yeniden yola koyuldu. Bir süre geçince Mehpare Hanım zorlukla yutkunarak sordu. Kim bu insanlar Hikmet Bey? Hikmet Bey bıyıklarını kemirerek cevap verdi. Ameleler efendim. Mehpare Hanım amelenin ne demek olduğunu tam bilmiyordu. Yani kayıkçılar, uşaklar, arabacılar filan mı? Bunlar fabrikalarda çalışıyorlar Mehpare Hanım. Mehpare Hanım o güne kadar İstanbul'da fabrika diye bir sözcük hiç duymamıştı. Ne yapıyorlar fabrikada? Her şey yaparlar. Kumaş dokuyorlar, alet edevat yapıyorlar. Peki niye öyle bağırıyorlardı? Hikmet Bey fesini düzeltti. Hükümetin istifasını istiyorlardı efendim. Şaşkınlıktan Mehpare Hanım'ın iri gözleri daha da açıldı. Paşaların istifasını mı istiyorlar? Padişahlarını isyan mı ediyorlar? Hikmet Bey olup biteni karısına anlatmakta zorluk çekeceğini anlayınca kestirme bir cevap verdi. Evet efendim. Paşalar buna kızmıyor mu? Kızıyorlardır herhalde. Bir zaman düşündükten sonra Mehpare Hanım gene sordu. Paşalar giderse yerlerine yeni paşalar mı gelsin istiyorlar? Hayır efendim, kendi partilerinin gelmesini istiyorlar. Mehpare Hanım iyice şaşırdı. Memleketi ameleler mi idare edecek? Biraz durduktan sonra gülümsedi. Benimle eğleniyorsunuz değil mi Hikmet Bey? Hayır efendim, ciddi söylüyorum. Mehpare Hanım başkaca bir şey sormadı. Yol boyu sustu. Ama amelelerin paşaları yıkmak istediği, ulu orta sokaklarda bağırıp arabaları devirmeye kalktığı bu ülke biraz gözünden düştü. O güne dek hiç önem vermediği hizmetkarlarına karşı gizli bir öfke ve korku duydu. O olaydan sonra sokaktaki insanlardan, hizmetçilerden, uşaklardan, mahalle esnafından, kısacası bütün fakirlerden kuşkulanır oldu. Onlardan birini her gördüğünde arabanın çevresindeki kalabalığın arabayı devirmeye çalışmasını hatırladı. Bir nefret kazındı kaldı içinde. Mehpare Hanım Fransa'dan yıllar sonra Beyoğlu'nun en tanınmış çapkınlarından biri olacak olan oğluna hamile olarak döndü. Kışı geçirmek için Şişli'ye, ünlü Kürt beyi Mir Bedir Han'ın oğlu ve Üsküdar kumandanı Ali Şamil Paşa'nın kardeşi olan Abdülrezzak Bey'in köşkünün yanındaki köşke taşındılar. İki köşkün bahçeleri birbirine bitişikti. Mehpare Hanımların Abdülrezzak Beylere komşu taşınmasından sonra Hasan Efendi de sık sık Abdülrezzak Bey'in konağında görünmeye başlamıştı. Akşamları tekkiye gidiyor, gündüzleri ise bir Kürt arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı konaktaki Kürt muhafızlarla ahbaplık ediyordu. Mehpare Hanımların konağında ne olup bittiğini ise her zamanki gibi bütün ayrıntılarıyla öğreniyordu. Onu komşu konağın çalışanlarıyla konuşurken hiç gören olmamıştı. İyi bilgileri nereden aldığı da bilinmiyordu. Zaten bu bilgileri paylaştığı pek kimse de yoktu. Fransa'dan döndükten sonra büyük bir Paris hasretine düşen Mehpare Hanım'ın bu hasretini biraz yatıştırabilmek için hem Şeyh Efendi'den olan küçük Rukiye'ye hem de doğacak yeni bebeğe bakmak üzere Fransa'dan bir Fransız mürebbiye getirtildiğini, gelen mürebbiyenin adının Matmazel Helen olduğunu, Her akşam Mehpare Hanım'ın kocasının yarım saat Matmazel Helen'le Fransızca konuşmasını isteyip, onların Fransızca konuşmalarına gözlerini kapayarak dinlediğini herkesten önce öğrenmişti. Hasan Efendi daha sonra Osman'a, "Fahişe karı Fransa'dan döndükten sonra iyice azdı. Kendi elleriyle mürebbiyeyi kocasının yatağına itiyordu. Şey kalmamıştı karıda," demişti. Kasım ayının ortalarına doğru yağmurlu bir günde Abdülrezzak Bey'in gün geçtikçe şişmanlayan birinci karısı, bir ahbap ziyaretinden dönerken arabasının tekeri caddeden 100 metre içeride olan köşkün girişinde çamura takılıp kırıldı. Bu küçük kaza daha sonra İstanbul'u sarsacak cinayetlere, binlerce insanın hayatını sürgünlerde yalnızlık ve sefalet içinde tüketmesine yol açacak bir facialar zincirine neden olacaktı. Ama o tekerlek kırıldığında kimse karanlık bir istikbalin işaretini görmedi bunda. Tekerlek kırılınca yağmurun altında, çamurlara bata çıka yürümek zorunda kalan karısı, yolun kötülüğünden sinirli bir sesle şikayet edince, eski karısının üstüne genç bir kuma getirmesinin yarattığı, ev içinde açıkça dile getirilmeyen ama sürekli hissedilen gerginliği belki yatıştırırım umuduyla, "Sen merak etme, ben hallederim," diyen Abdülrezzak Bey, ertesi sabah o sıralarda Şişli Caddesi'ni parke taşı döşeten İstanbul şehremini Rıdvan Paşa'ya kahyasını gönderip, caddeden köşke uzanan 100 metrelik yola da parke taşı döşetmesini istedi. Ama Abdülrezzak Bey ile aralarında daha önceki bir kız isteme meselesinden kırgınlık olan Şehremini, "Elde yeterli malzeme yok. Biz caddeleri yaparken bir de bahçe yolu yapmaya nereden taş bulacağız Akahya?" diyerek bu isteği kabaca reddetti. Koskoca Kürt Bey'i Mir Bedir Han'ın oğlu, Üsküdar komutanı, astığı astık kestiği kestik Ali Şamir Paşa'nın kardeşi Abdülrezzak Bey, bu cevabı hakaret olarak kabul etti. Üstelik karısına, "Rıdvan Paşa bizim isteğimizi reddetti," demeyi de gururuna yediremedi. Beyoğlu olmanın şımarıklığıyla kahyasına emir verdi. "Gidin Rıdvan Paşa'nın kahyası Ahmet Ağa'yı derdest edip getirin. Şehremini bizim bahçenin yolunu yapana kadar köşkün bodrumuna kapatın." Rıdvan Paşa'nın Arnavut kahyasını o akşam evine giderken yoldan çevirip kapalı bir arabanın içine atıp köşke getirerek bodruma kapattılar. Abdülrezzak Bey'in kahyası da ertesi gün yeniden Şehremin'ine gidip beyinin selamını iletti. "Abdülrezzak Bey'in selamı var paşam. Köşkün yolunu yaptırana kadar Ahmet Ağa'yı salıvermeyecek." Kahyasının kaçırıldığını duyan, bir de küstahça tehdit edilen Rıdvan Paşa, Dersaadet'in koca Şehremin'i bu ağır hakaret karşısında çıldırdı. Yere göre sığmaz oldu. Abdülrezzak Bey'in adamını makamından kovduktan sonra derhal amele başını çağırdı. "Bak ağa, şimdi 200 amele alacaksın, gidip o Abdülrezzak Deyyus'unun köşkünü saracaksın, Ahmet Ağa'yı alıp bana getireceksin. Ahmet Ağa'yı almadan karşıma çıkmayacaksın." Şehremin'ine bağlı 200 amele kazma saplarını aba ceketlerinin altına gizlediler, bıçaklarını kuşaklarına soktular, bir kısmı tabancalarını takındı, arabalarla Şişli'ye gelip köşkü sardılar. Tehditkar bir amele kalabalığının köşkü sardığını gören Kürt muhafızlar derhal kalın kapıları kapatıp kol demirlerini vurarak içeri çekildiler. Ellerinde silahlarıyla pencerelerin ardından dışarıyı gözlemeye koyuldular. Kahya koşarak üst kata çıkıp köşkün sarıldığını beye haber verdi. Biraz sonra amele başının sesi duyuldu. "Abdülrezzak Bey, Şehremini Paşa'nın selamı var. Kahyayı verin gidelim, emir var. Kahyayı almadan gitmeyeceğiz, bir terslik çıkmasın." Abdülrezzak Bey pencereden kükredi. "Defol Teres, sen kimsin ki bana emir veriyorsun? Söyle Şehremin'ine, yolu yapmadan kahyayı buradan alamazsınız." Her zamanki gibi o günde köşkte olan Hasan Efendi de alt kat pencerelerinin birinden Kürt muhafızlarla birlikte dışarı bakıyordu. Köşkün 100 metre ilerisinde uzanan yeni parke taşı döşenmiş cadde bomboştu. Bileklerine kadar çamura gömülmüş amele kalabalığı yağmurun altında çamurları köpürterek kaynaşıyor, sayıları da her an biraz daha çoğalıyordu. Kalabalık büyüdükçe sessizlik de artıyor, sanki kalın abadan kül rengi gocukları sesleri emip yok ediyordu. Bazılarının fesinin ucuz boyası yağmurdan solup mor çizgiler halinde burunlarının kenarlarından aşağıya doğru akarak onları garip masal hayvanlarına benzetiyordu. Birden kalabalıktan biri köşkün pencerelerinden birine bir taş attı. Şangırtılarla kırılan camla birlikte sessizlik yırtıldı, naralar, haykırışlar, küfürler, çığlıklar taştı içinden. Ardı ardına taş yağıyor, camlar parçalanarak parlak ve keskin diken parçaları gibi odalara saçılıyordu. Bey mi emir verdi, yoksa cam şangırtılarından ürken bir Kürt muhafız mı silahını şaşkınlıkla ateşledi, Hasan Efendi tam anlayamadı ama köşkün pencerelerinin birinden bir tüfek patladı. Tüfek sesiyle kalabalık dağılarak kendini yerlere attı. Bir kısmı tek tük ağaçların ardına yatıp siper aldı. Gocuklarının altına sakladıkları silahlarını çıkartarak evi yaylım ateşine tuttular. Yağmurun altında Osmanlı'nın başkentinin göbeğinde silahlı bir çatışma başladı. Köşk silah tarraklarıyla sarsılıyor, delik deşik olan duvarlardan ahşap parçaları fırlıyor, sıvalar dökülüyor, isabet alan kristal aynalar, vazolar, sürahiler, cam tozları gibi yayılıyordu havaya. Bir ara Abdülrezzak Bey'in oğlu muhafızlara bakmak için aşağı kata Hasan Efendi'nin olduğu yere indi. Tam muhafızlara bir şey söyleyeceği sırada silah seslerini bastıran korkunç bir çığlıkla yere yıkıldı. Hasan Efendi'nin söylediğine göre boynundan hortum gibi kan fışkırıyordu. Karşıdaki duvar al kan olmuştu. Hasan Efendi dayanamayıp iri elini yaranın üstüne bastırınca kan kesilmiş, bırakınca gene püskürmeye devam etmişti. Bir anda köşkten ateş edenler durdular. Dışarıdakiler de evde bir şey olduğunu sezerek ateşi kestiler. Köşkün içinde "Beyin oğlu vuruldu, beyin oğlu vuruldu" bağırıltıları duyuldu. Abdülrezzak Bey koşarak aşağıya indi. Oğlunun kanlar içinde yattığını görünce "Salın Ahmet Ağa'yı" dedi. "Ben bunun hesabını o Rıdvan Paşa melununa daha sonra sorarım." Ahmet Ağa'yı bıraktıktan sonra vurulan genci yukarı kata taşıdılar. Hemen bir adam gönderip Ali Şamil Paşa'ya yeğeninin Rıdvan Paşa'nın adamları tarafından vurulduğunu bildirdiler. O sırada saraya da hafiye jurnalleri yağmaya başlamıştı. Baş mağabeyinci Tahsin Paşa, hafiye jurnallerini kendisine takdim ettiğinde padişah, doktoru Reşit Paşa ile sohbet ediyordu. Jurnali okuyunca sinirli bir tikle burnunu çekti. "Bak doktor, gene ne haltlar karıştırmış herifler." "Hayırdır sultanım?" "Ne hayırı doktor, bizim beylerden, paşalardan bir hayır sadır olabildim mi ki hayırdır diyorsun? Herifler gündüz vakti şehrin göbeğinde, bizim payitahtımızda dağ eşkıyası gibi müsademeye girişiyorlar. Bedirhanların Kürtleriyle Şehremini'nin ameleleri vuruşmuşlar. Ali Şamil'in yeğeni ölmüş. Sayenizde hallolur sultanım, siz keder buyurmayın." Padişah ellerini arkada bağlayıp pencerenin yanına gitti. Tepelerin üstünden boğaza baktı bir zaman. "Şu güzelliğe bak doktor. Ama güzellik kaç para eder?" tadını çıkaramadıktan sonra. "Bu şehrin her tarafından ihanet, cinayet, kan sızıyor. Bazen rüyamda boğaz içini görüyorum. Kandan bir deniz akıyor. Üstünde cesetler yüzüyor. Rabbül Alemin'in bize verdiği şu güzel deniz gözüme kanlı gözüküyor. Uzaktan bakanlar da kolay sanıyor memleket idaresini. Al işte herifler güpegündüz payitahtın ortasında vuruşuyorlar. Zindana mı atayım, fizana mı sürdüreyim, sürdürsem yerine getireceklerim daha mı iyi? Onlar da birbirlerini boğazlayacaklar. Allah'ın gücüne gitmesin ama bize öyle bir iş vermiş ki atsan atamazsın, satsan satamazsın. Bacağımıza bağlanmış taş gibi yaşadıkça sürüyeceğiz bunu. Her gün binlerce dert, her gün binlerce jurnal. Bir kısmı bizi devirip biraderi yerimize getirmek ister, bir kısmı bizim adımıza Ali Kıran baş kesen kesilir, her yerde gözün kulağın olacak. Bir an boş bıraksan kan gölüne dönecek her yan. Şu sarayın içi bile doktor hainlerimizle dolu. Her yan korku, her yan düşman. Koskoca padişah yıkanmak için hayvan gibi kafese girer. Girer ki başı sabunluyken biri gelip de sırtından bıçaklamaya. Ağız tadıyla bir taam bile edemez. Önce biri tadacak ki alçağın biri taamın içine zehir atmış olmaya. Bilmem ki artık Allah sevdiği kulunu mu padişah yapıyor, sevmediği kulunu mu? Bazen ne özlerim bilir misin doktor?" Padişah şöyle bir durakladıktan sonra boş ver gibi elini salladı, sözünü tamamlamadı. Doktor da cesaret edip padişaha neyi özlediğini soramadı. Sultan her zaman yaptığı gibi birden konuyu değiştiriverdi. "Sen geçenlerde Fransa'da çıkan bir polis romanından bahsettiydin. Ne oldu o kitap?" "Tahsin Paşa'ya verdim sultanım, çevirsinler diye. Herhalde bugün yarın tercümesini takdim ederler. Pek güzel, pek heyecanlı bir kitaptı. Seversiniz ümid ederim." Padişah kınalı sakalını kurcalayıp şöyle bir gülümsedi. "Bilir misin doktor, hayatın sırrı bu cinayet kitaplarında saklı. Ben başka kitap okumam. Niye okumam? Çünkü bir adam bir memleketi yönetecekse önce insanlar niye cinayet işler onu öğrenecek. Nasıl birbirlerini öldürüyorlar onu öğrenecek. Hayat bir entrikadır doktor. Cinayet ve entrika. Bunlar da polis romanlarında var." Padişah yeniden susup geniş salonun içinde dolaşmaya koyuldu. Kısa boylu, dar omuzlu, kambur bir adamdı. Vücudu sanki iri burnunun ağırlığına dayanamadığı için öne doğru eğilerek kamburlaşmıştı. Yaldızlarla, apoletlerle, sırmalarla, nişanlarla süslü üniforması bile bu vücuda bir heybet katamıyordu. Sesi nazik ve ikna ediciydi. Konuşmaya başladığı zaman yumuşak tonuna rağmen heybeti artıyordu. Sesinde, her sultanın sesinde gizli olan o küstah güven vardı. O sesi duyan hayatının tehlikede olduğunu, bir tek sözcükle mahvolabileceğini hemen hissediyordu. Burada da entrika ile cinayetten başka ne var doktor? Sarayımızda bile casuslar cirit atıyor. Paşaların her biri bir başka devletin adamı. Ağırlıklarınca altın alırlar o devletlerden. Kimi İngiliz'e yanaşmış, kimi Alman'a, kimi Rus'a. Ben bunları bilmez miyim? Bilirim. Uçan kuştan haberim var ama ses çıkarmam. Paşa dediğin kesesi dolgun olursa sadık olur. Parayı İngiliz'den alır ama ben onu vazifeden atsam İngiliz'den zırnık alamayacağını bilir. Onun için parayı İngiliz'den alır ama bana sadık olur. El parasıyla adam tutarım ben de. Hem de onlar sayesinde İngiliz neyin peşinde, Rus ne istiyor, Alman'ın hesabı nedir anlarım. Bir paşa bana bir şey söyleyince bunun kimden geldiği açıktır benim için. Onun için ses etmem ama onlara güvenir misin dersen hiçbirine güvenmem. Nesine güveneceksin? Sen beni dinle doktor. Padişah dediğin yalnız doğar, yalnız yaşar, yalnız ölür. Kuldan uzak, Allah'a yakınsın. Padişah birden durdu. Bu Abdülrezzak'ın köşkü senin mahdumun köşküne komşu değil mi? Doktor telaşlandı. Komşudur padişahım. Lakin aralarında bir görüşme yok. Padişah masasının başına gidip kağıtları karıştırdı. Telaşlanma doktor. Senin mahdumun köşküne bir şey olmamış. Kafasını kaldırıp doktora baktı. Gözlerinde dedikodu yapacağı zaman görülen o meraklı ve arsız pırıltı vardı. Mahdum bey yeni evliliğinden mesut mu? Mesuttur sayenizde haşmetlim. Bir Fransız mürebbiye getirmiş diyorlar. Güzelmiş de gelen matmazel. Doktor bir an tereddüt etti. Gelin hanım hamile padişahım. Hem de ilk eşinden olan kızı var. Matmazel o yavrucakla uğraşıyor, hem de doğacak bebeğin bakımıyla alakadar olacak. O sırada gelen bir mabeyinci, Ali Şamil Paşa ile Şehremini Rıdvan Paşa'nın geldiklerini, ayrı ayrı odalarda padişahla görüşmek için beklediklerini bildirdi. Padişah önce Ali Şamil Paşa'yı getirmelerini söyledi. Doktor, ben müsaadelerinizi istihsal edebilir miyim efendimiz diyerek gitmek istedi ama padişah nedense bırakmadı. Kal burada doktor, bir beis yok, otur bir kenarda. Ali Şamil Paşa yerden temennalarla girip padişahın elini öptü, geri geri çekilip ellerini önüne kavuşturarak durdu. Yüzünde büyük bir haksızlığa uğramış bir çocuk ifadesi vardı. Padişahın karşısına çıkan paşaların çoğunun yüzünde aynı ifade oluyordu zaten. Padişah ise küskün duruyordu, azarlayıcı bir sesle konuştu. Ne oldu paşa? Padişahım, efendimiz, sizi rahatsız ettiğim için bağışlayın. Sizi bu aciz kullarınızın dertleriyle meşgul etmekten teeddüp ederim. Lakin bugün Şehremini'nin adamları güpegündüz biraderin evini muhasara altına alıp biraderin mahdumunu vurdular. Canımız padişahımızın yoluna feda olsun. Bir değil, 1000 Bedirhanlı size kurban olsun. Lakin bir kulunuzun ailemize reva gördüğü bu hakaret, bu zillet ve acı hepimizi mükedder etmiştir sultanım. Aşiretimiz derin bir keder içindedir. Takdir sizin padişahım. Ama düşmanlarımızı bütün hayatını uğrunuza harcamaya hazır bu kulunuza güldürmeyin haşmetlim. Ali Şamil Paşa'nın yalvarmalarının arasına aşiretin derin bir keder içinde olduğunu söyleyerek gizli bir tehdit sıkıştırması, Kürdistan'ın en güçlü aşiretlerinden Bedirhanoğullarının doğuda yeni bir ayaklanma başlatabileceğini ima etmesi padişahın canını sıkmıştı. Ama duygularını saklamayı başardı. Paşa, biraderiniz Şehremini'nin kahyasını kaçırtıp hapsetmiş diye duydum. Abdülrezzak kulunuz bir cahillik yapmış padişahım ama bir kahya için bir beyoğlu vurulur mu sultanım? Böyle giderse beyleri paşaları nasıl koruruz? Adaletinize sığınıyorum Şevketlum. Abdülrezzak kulunuzun bir suçu varsa emredin bizzat cezasını ben vereyim ama bizi sahipsiz komayın. Çoluğumuzu çocuğumuzu amelilerin ayakları altında ezdirmeyin. Padişah sakallarını kurcalayarak geniş salonun içinde biraz daha dolandı. Sen şimdi git paşa, ailenle meşgul ol. Ben bu işle alakadar olurum. Biraz durakladıktan sonra ekledi. Sakın ola ki öç almaya falan kalkmayasınız. Payitahtımızda bir olay daha olursa gazabımızı çekersiniz. Ali Şamil Paşa bir şey daha söyleyecek oldu ama konuşmanın yersiz olacağını kestirip padişahı etekleyerek çekildi. Paşa çıktıktan sonra Şehremini'ni içeri aldılar. Şehremini'nin rengi atmıştı. Padişah da daha öfkeliydi. Ali Şamil Paşa'ya karşı sakladığı öfkesini Şehremini'ne karşı göstermekten çekinmiyordu. Gel bakalım Şehremini Efendi. Biz sana ceddimizin yadigarı payitahtımızı emanet ediyoruz. Sen şehrin göbeğinde güpegündüz ev basıp müsademeye tutuşarak adam vurduruyorsun. Ne Allah'tan korkuyorsun ne padişahtan utanıyorsun. Şehremini padişahın susmasını fırsat bilip kendini savunmaya çalıştı. Kahyamızı kaçırıp hapsettiler Haşmetlim. Padişah konuşmanın başından beri ilk kez sesini yükseltti. Kürtler azmış adam kaldırır, Şehremini payitahtı dağ başına çevirir. Ne ola Şehremini, sahipsiz mi bıraktık memleketi? Artık padişahın esamesi okunmuyor mu devleti Aliye'nin payitahtında? Ne hacet, bari gelin sarayın bahçesinde vuruşun. Şehremini ellerini önünde kavuşturmuş, padişahın her sözünde biraz daha öne eğilip iki büklüm oluyordu. Estağfurullah sultanım, bir hatam varsa boynum kıldan incedir. Emredin şehrin mührünü takdim edeyim. Ben sadece payitahtın Şehremini'nin adamının yoldan kaldırılıp hapsedilmesine tahammül edemedim. Yoksa müsaademe için emir vermedim. Kürt muhafızlar ateş edince ameleler de canlarını korumak için mukabelede bulunmuşlar. Mukabelede bulunmuşlar ama adamın oğlunu da vurmuşlar. Şimdi git bir daha tekerrüründe vallah insaf etmem, ona göre adımını at. Şehremini kapıdan çıkarken padişah arkasından seslendi. Bir hafta bekle, bir hafta sonra Abdülrezzak Bey'in köşkünün yolunu tamamla. Yalnız kalınca doktora döndü. Ne dersin bu işlere doktor? Ne diyeyim padişahım, kul kısmında akıl ne arasın? Padişah demin sinirlenen o değilmiş gibi gülüverdi. Kul kısmında hakikaten de akıl yoktur doktor. Her şeyi ya Allah'tan ya padişahtan beklediklerinden kul kısmında pek akıl bulunmaz. Gerçi akıl bulunmaması bulunmasından evladır. Kul kısmının akıllısının aklı da desiseye çalışır çünkü. Durup ciddileşti. Ama bu mesele akıl meselesi değil ki doktor. Düpedüz densizlik. Bak padişahlığı kolay zannederler. Ne yapacaksın şimdi? Şurada 2 dakika huzur içinde geçmez. Hep bir mesele, hep bir mesele. Onu hallet öbürü çıkar. Onu hallet bir iki çıkar. Şimdi içinden diyeceksin ki sen padişahsın. Ver cezalarını bir daha yapmasınlar. Ne kolay doktor, ne kolay. Cezayı verip halletseydik. Kürtleri cezalandırsam doğuda Bedirhan aşireti ayaklanır. Araplarla anlaşır. Bir küçük meseleden başımıza büyük gaileler açılır. Ordular göndermek mecburiyetinde kalırız. Vatan evladını o dağlarda şehit ederiz. Yok, Şehremini'ni cezalandırsak, bu sefer de Kürt oğlu burada şımarır, önünü almak için daha ağır cezalara başvurmak mecburiyetinde kalırız. En iyisi meseleyi şimdilik böyle halletmek. Dur bakalım ne olacak? Padişahın sesinin tonundan artık gitmesi gerektiğini anlayan Reşit Paşa izin isteyip kalktı, kapıdan çıkarken padişah seslendi. Öbür akşam sarayda bir küçük skeç oynatacağız. Mahdumla gelini de al, siz de buyurun. Ha, Fransız mürebbiyeyi de getirsinler. Emredersiniz sultanım. Epeyce bir zaman sonra Doktor Reşit Paşa Osman'ın evine ölüm anında üstünde olan gecelik entarisi ve başındaki yatak takkesiyle geldiğinde kendisinden hiç beklenmeyen şeytani bir gülümsemeyle "Biliyor musun?" demişti. Padişahın o büyük hafiye teşkilatını düşmanlarını takip ettirmek için mi yoksa etraftaki dedikoduları öğrenmek için mi kurdurduğunu bir türlü anlayamadım. Rahmetli padişahımız efendimiz mekanı cennet olsun dedikoduya pek meraklıydı. Bütün dedikoduları öğrenir, etrafındaki insanların hususi hayatıyla alakalı malumatla pek yakından alakadar olurdu. Sanırım insanların hususi hayatlarını bilmekten zevk alıyordu.